Varlık. Yani özdeğin varlık olmadığı konusu o önemli bir şey. Her kavram kendi için bir varlık. Yani kendine bir kavramı başka bir kavrama indirgediğimiz zaman ona dikkat etmemiz lazım. Yani özdek varlıkla aynı şey değil. Özdek nesneyle aynı şey değil. Nesne varlıkla aynı şey. Ve bunların hepsi şey. Biraz önce indirgemecilik dediğim şey oydu. Yani kavramlar arasındaki ilişkiyi kavramların birbirine indirgenmesi gibi anlamamak gerekir. Bu şey değil mi? Sinyal. O yani makine şeye girdiği zaman ama her zaman da o şey gerekmiyor. Açık kafama gerekmiyordu nedense. Yani gerekirse açık kafayız. Çünkü o şeyler metinler gerekebilir.
Sinyal gitmiyor. O tam çıkar.
Çıkarıp tak istersen.
Kendi ekranı olmuyor. Kendi ekranı olmuyor.
Uyku moduna falan geçiyor. Tamam, ondandır.
F5'e bakar mısın? F5.
Yok şu monitör değil mi? Monitör şu.
Arada bir seçim olmuyor.
Ben şöyle istedim.
Tamam, onu. Bazen de F5 oluyor.
Onu da denedim, onu da verdim. Onu da verdim. Sinyal gitti. Kablo da
Oradan çıkarmamıştır adam.
Yok, bu daha önce... Ya, bilgisayar şeye girdiği zaman, modunu değiştirdiği zaman belki de onu
restart edelim o zaman.
Evet.
Ama nasıl görünür? Buradan da görüntü alamıyoruz.
Buradan da alamıyoruz.
İşte o şey sorunu. Yani onun eşleşme sorunu.
Ama, seçince geçmesi lazım bu arada.
Uykuda mı? Uykuda mı sen?
Yok değil.
Uykuyu yarı kalmıyor.
Uykuda değil. Değil işte dokunuyoruz. Buradan da almıyor, oradan evet. Da gönderiyor. Hani çekmemiş ben. Kendimi sen kilitlemiş gibi. Hı-hı. Bak şeyi geçiyorum, ötesi de deniyorum. Evet, hepsini deniyorum.
Burayı geçiyorum. Kontrol del yapsak.
Yapalım.
Del yani şurada.
Değil o.
Şu mu?
Saniye.
Del bu.
O mu?
Evet.
Enter.
Enter.
Ha, evet. Zaklaşıyor.
Onlar da tepiyor.
Ha da aynı.
Kıvaklarımsız. Orada mı
kapatalım? Yavaş demek ki. Tamam, oldu. Şey var mı? Özel olarak gireceğimiz, girmemizi istediğimiz nokta. varlık ve oluş.
Nelere kavram diyoruz, nelere değil
mi? Kavram nedir? Kavram nedir? Evet, o önemli. Kavram ve duysal algı dünyası arasındaki ilişki ya da fark. Kavram, şimdi insan bilinci insanı gerektiriyor ve aslında bilinç dediğimiz zaman bütün bir doğayı gerektiriyor. Çünkü beyni gerektiriyor. Yani sin alanı insan kültürünün alanı, insanın yani doğanın ötesi dediğimiz şey. Şimdi varlık bunu aslında çok yalın ama bir yerlerde demek ki şey zorluk yaratıyor. Yani doğa alanları ve tin alanları diye doğa alanı ve tin alanı diye iki alan ayırdığımız zaman doğa alanı temel olan ya da ilkel olan atlı olan, önce olan. Çünkü insan doğaya bağlı. Yani insan doğanın bir varlığı bedensel yanıyla. Ve insanın beyni de bu şeyde göreceksiniz o insan doğası bölümünü okursanız National Team şeyinde bölümünde orada yani insanın beyin yapısı, o anatomik yapısı onun doğaya ait olan yani. Ama insan sadece doğa değil ve doğanın ötesi. Yani orada şey dedik, tin doğanın ürünü değil. Çünkü doğanın kendisi bir ürün ve en son nokta değil. Doğan bir şey olduğuna göre son mu ve onun da bir nedeni var. Dolayısıyla doğanın ürünü olan şey aslında doğanın da kaynağı olan aynı şeyin ürünü sonuçta en sonunda. Ve doğa neyin ürünüdür diye sorarsak bilimsel bilinç doğa Tanrı'nın ürünüdür derken bilim doğa yasalarının ürünüdür diyor. Yani bir galaksi oluştuğu zaman galaksi olarak biçimlendiği zaman milyarlarca yıl içinde onu oluşturan ya da o oluşum sürecini denetleyen şey doğa yasaları. Bu kadar basit. Yani evrensel yer çekimi yasası. Bütün o özdeşsel ilişkileri. Galaksi neden oluşuyor? Bir fikri olan var mı? Gaz ve toz bulutları nedir? Efendim? Özdek. Hangi biçimi özdeğin? Çünkü genel olarak özdek yok. Var olan özdek, belirli özdek. Proton mu, elektron mu, yoksa daha küçük parçacıklar mı?
Kuark çorbası falan
derler. Kuark çorbası, çorba diyorlar. Plazma, proton çorbası. Yani bir galaksi bunlardan oluşuyor. Bilimin söyleyebileceği maksimum bugün bu kadar, daha fazlası değil. Doğru, yani benim okuduğum şeyler de öyle. Ve bu 20 yıl önce de böyleydi. Yani o zaman doğanın kendisi, çünkü galaksi bir doğa. Gezegenler, güneş sistemleri bunlar birer doğa. Ormanlar vesaire bunlar birer ama ormanlar organik doğa, gerisi inorganik doğa. Yani bir galaksi ya da bir güneş henüz bitkisel ya da herhangi bir şekilde yaşama geçmemiş bir gezegendeki doğa inorganik doğa dediğimiz şey. Yani doğal bir şey. Sonsuzdan beri var olan bir şey değil. Hiçbir galaksi sonsuz değil. Ortaya çıkıyor ve ortadan kayboluyor. Geçici bir varlığı var ve bu arada işte onun yıldızlarından bazılarında gezegenler oluşuyor ve o gezegenlerde de yine doğa yasaları gereğince, doğa yasalarına zorunlu olarak uyan bir süreç sonucunda Homo sapiens ortaya çıkıyor. Bu başka bir yıldızda da olabilir. Yani eğer Homo sapiens'in ortaya çıkması tesadüfi, şansa bağlı bir şey değilse, zorunluysa o zaman başka yerlerde de ortaya çıkacak olan şey aynı şey. Dolayısıyla yani başka yıldızlar, gezegenler vesaire oraya girip de bulacağım bir şey bu dünyada olanlardan farklı bir şey olmayacak. Belki değişik bir zaman olacak. Değişik kültürler olacak ama töz olarak aynı olacak. Çünkü aynı şey. Şimdi bunlar irdelenecek şeyler. Yani dogma olarak almayın bunları. Ama belli vargılar bunlar. Nereden gelen? Felsefenin kendisinden gelen belli vargılar. Organik doğa yine deterministik. Amino asitlerle yani daha büyük moleküllerle organik yapılar ortaya çıktığı zaman determinizm bozulmuyor. Yani doğal determinizm. DNA %100 determinizmin altında olan bir şey. Yani mutasyon nasıl oluyor? Bir kimyasal bir bozulma oluyor bir yerde. Bir elektron, bir proton yerinden çıkıp molekülün yapısını, dengesini bozduğu zaman mutasyon falan. Kesinlikle. Emin olun. Yani eğer determinizm nedir? Nedenin belirli olması, etkinin belirli olması. Kimyasal süreçlerde o moleküler yapıda moleküllerin organizasyonu bunlar deterministik. Yani onların indeterministik olduğunu söyleyemeyiz. Tin alanındaki determinizm farklı. Tin alanındaki determinizm özgür determinizm. Orada da her eylemin nedeni var ama o nedeni ben istencimle belirliyorum. Eğer içgüdü belirliyorsa tin alanında yani yaşam alanında ya da tine geçmeden önce yaşama gibi yaşam alanında hayvanlarda yine determinizm, doğa determinizm çünkü içgüdü doğaya ait olan bir şey. İnsan da içgüdüsüyle davrandığı zaman doğaya ait bir varlık olarak davranıyor. Ama insan tin. Yani işte...
Psikolojide bundan bahsedelim.
O zaman şöyle bir şey diyeceğiz. İnsan tarihindeki olayların nedenleri yoktur.
Nedenleri vardır ama aynı sonuçlara çıkmayabilir. Nedenler vardır.
Neden? Ama o zaman neden kavramı bozulacak, çürüyecek bir bakıma. Yani neden var ama nedenden etkiler çıkmıyor ya da değişik etkiler çıkıyor. Evet. Neden kavramı her zaman aynı etkiyi verdiği için neden kavramı. O zaman yani bozuluyor. Hayır, tin alanındaki neden benim istencim. Orada da determinizm var. Yani orada olaylar şey değil, nedensiz olmuyorlar. Yani ben düğmeye basarsam bomba patlıyor ve o bombayı ben yapıyorum. Onun için şeyi okuyun, bu nesnel tin alanında ahlak bölümüne, ikinci bölüm. Yani istencin... İstenç zaten doğa durumunun ötesi. Doğada istenç yok. İstenç tin kategorisi. İçgüdü... Hayır, doğa durumu, içgüdü durumu, hayvanın durumu ve biz de doğa durumunu şöyle, yani içgüdüsel olarak davrandığımız zaman doğal davranıyor. Mesela susuyorsunuz, acıkıyorsunuz vesaire. Bunu o şeyi isteği üretmek için herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. O kendiliğinden oluyor. Orada tin olmanın anlamı şu. Ben o susuzluğuma rağmen su içmeyebilirim. Ya da şurada ya da burada içebilirim. Şöyle ya da böyle içebilirim. Yani orada istenç isteğin bir yerde şeyi oluyor. Biçimini belirleyen düşünsel faktör. İstenç her zaman düşünceyle birlikte. Yani bir insan istiyorsa, istenciyle istiyorsa aynı zamanda düşünüyor demektir ve düşüncesiz istenç olamaz. Dolayısıyla istenç her zaman özgür ve istenci belirleyen bir şey yok. Yani istenç kendi kendini belirleyebilir. Bir insan içgüdüsünden dolayı davranıyorsa ona istencinden dolayı davranıyor diyemeyiz. İstencinden dolayı davranırsa içgüdüsel dürtüsünü durdurabilir ve o zaman istençle davranmış olur ve o zaman özgür davranmış olur diyoruz. Yani istenç her zaman özgür. İstenç kendi kendini belirlediği için özgür. Yani istencin öyle bir özelliği var. Eğer istenç içgüdüye karşı direnemiyor olsaydı o zaman istenç olmaz. O zaman diyoruz ki istenç senin iraden yok mu diyoruz. Yani istenç yenilebiliyor. Onun için diyorum şeyi okuyun. Ahlak bölümün özellikle terallikten önce. Çünkü orada ahlak bölümü yani şeyin nesne tin ala tin istençle özgürlükle ilgili orada yani içgüdü, istenç, duyunç, özgürlük falan o kavramlar şey çok önemli. Yani belki bu panelisi incelerken önemli değil ama genel olarak realite açısından şey. Yani ayrıca doğayı gördüğünüz gibi tini eksik bilerek ya da yanlış bilerek doğayı tam bilmiş bilmeyi kendimize bir yerde engelliyoruz. Çünkü şey diyemiyoruz yani doğa zorunluluk alanıdır ama tin determinizm var mıdır yok mudur nerede vardır ne? Bunlar birbirlerini çok etkileyen şeyler ya da şimdi doğada determinizm nedensellik ilkesi demek ya da nedensellik kavramının işlerliği demek ve bu zorunluluk da anlattığımız şey doğada her şey olması gerektiği gibi olur ya da zorunlu olarak olur. Yani doğada şans, olasılık, olumsallık bu tür şeyler yok. Rastlantı falan olmaz doğada. Çünkü doğa yasasını bozabilecek doğal özdeğin yasasına aykırı bir şekilde davranmasını sağlayabilecek herhangi bir faktör düşünemeyiz. Yani bir elektron gelip bir yüzeye çarparsa parlak yüzeye şeyle yansır. Geldiği açı eşit bir açıyla yansır. Bu teori. Yasanın anlattığı şey bu. Ama realitede belki de o şeyi göremeyeceğiz. Eşitliği tam olarak. O da doğa yasasının işlememesi değil ama bizim ölçümlerimizin zayıf olması ve aslında yine de şey elektron o en son noktada yasayı tam olarak uygulamak zorunda. Bunlar düşünceyle kavranabilecek şeyler. Parmenides'in yaptığı gibi. Yani duysal olarak bir şeyi göremeyiz. Bir elektronun hangi açıyla geldiğini ya da yansıdığını falan. Ya da ne kadar görürsek görelim, sağın olarak göremeyiz. Ama düşünce bize doğa yasasının şey olduğunu, evrensel olduğunu ve çiğnenmez olduğunu söylüyor. Yani yasa çiğnenmez. Çiğneniyorsa yasa diyemeyiz. Ve kavram nedir? Kavram fiziksel bir varlık değil. Özdeksel bir varlık değil. Ve bilinçten kavrama geldik zaten. Değil mi? Kavram bilincinizde olan şey. Ama kavram aynı zamanda soyut olan şey. Yani kavram fiziksel. Şimdi insandan önce de biz doğa yasalarından söyleyebiliriz. Bunları biraz benzetmeyle bazı şeyleri açıklamaya başlıyoruz ama çok da şey değil, yanlış olduklarını düşünmeyin. Yani kavramın varlığı, kavram a priori bu insana, kavramın varlığı insana bağlı bir şey değil. Ama bunu yine de gölge olarak sınamak istersek doğa yasalarını düşünebiliriz. Yani insanlar ortaya çıkmadan önce de doğa yasaları işliyordu ve doğa yasaları nedir? Doğa yasaları ya fizikte öğrendiğiniz herhangi bir yasayı hatırlıyorsanız baktığınız zaman orada göreceğiniz şey kavram bağıntıları. Kuvvet vesaire. Yani şimdi F'si MA'yı alalım. Kuvvet ve kütle ve ivme arasındaki ilişki değil mi? Başka herhangi bir şey de olabilir. Kolon piyasasını da alabilir. Durgun elektrik bilmem ne. Yani değişen bir şey olmayacak. Kuvvet orada yine kuvvet kavramıyla ilgili bir problemimiz de vardı, sorunumuz da vardı. Onu da ele almıştık. Kuvvet kavram mıdır yoksa reel bir şey midir? Yani bunun yanıtı var mı? Kuvvet nedir?
Her kavram destekle beraber değil mi? Kuvvetinden
her nesne kavramıyla birliktedir.
Şöyle bir şey. Her kavram nesneyi gerektirir mi? İyilik kavramı, iyilik kavramı değil mi?
Evet, kavram tabii. Nesne konusunda ne var? Nesne fiziksel değil, nesne yani şimdi duysal olandan şey yapmamız gerekiyor, uzaklaşmamız yani bu elektriklerin esas şeyleri o, kaygıları o, birinci Herakleitos'ta da aynı şeyi görüyoruz. Gerçeklik yalnızca olandır. Kavram. Kavramdayız. Kavramın ne olduğunu söylüyoruz. Kavram, biz düşündüğümüz zaman kavram geçiyor. Biz düşünmediğimiz zaman kavram yine var ve Schelling'in sözünü hatırlayın. Kavram taşlaşmış us ya da intelligence taşlaşmış doğadır. Taşlaşmış anlıktır diyor. Doğa için söylüyor değil mi o şeyi? Doğa taşlaşmış anlıktır diyor. Yani doğanın kavramla ilişkisi nedir? Doğada nesneler var. Fiziksel doğal nesneler var. Yani gezegenler, yıldızlar, taşlar, ırmaklar, dağlar, bulutlar, sular vesaire değil mi? Bütün bir fiziksel nesneler var. Bunların her biri belirli. Yani her birinin biçimi var ve başka nesnelerden farklı. Bu biçimi nereden alıyorlar? Ya da bu biçimlere ne diyebiliriz? Bu biçimlere kavram diyebiliriz. Yani bu biçimler biçimi oldukları özden farklı şeyler. Bir şey özdek granit yığını şey olabilir, küp olabilir. Küp granitin biçimi. Ama küp aslında granit değil. Küp orada o belirsiz özdeğe, belirlenimsiz özdeğe şekil veren, biçim veren faktör. Geometrik bir yapı değil mi küp? Kenarlar, dik açılar, uzunluklar vesaire ve bir hacim. Orada biçim olmadan küp olamaz. Yani küp granit. O granit yapısı ya da şu masa ya da şu her fiziksel şey belli bir biçim taşıyor. Bir kuark. Kuark biçim taşıyor mu? Taşıyor. Ne, hangi biçim taşıyor? Bilen var mı? Kuarkın biçim, belirlenimleri nelerdir? Kütlesi var mı? Var. Büyüklüğü var mı? Var. spini var mı? Yani dönüşü var mı? Var. Yeri var mı? Var. Momentumu var mı? Var. Yani bunlar bir kuarkı tanımlayan, onun kimliğini çizen belirlenimler bunlar. Bunların hepsi kavram. Hepsi. Büyüklük, kütle, dönme, devin vesaire. Yani o da kuarkı yapan kavramdan başka nedir diye sorduğunuz zaman aslında yanıt alamayacaksınız. Çünkü eğer desek ki kuark bütün bunların dışında özdekten oluşuyor, özdeyi kendisi bir kavram. Yani burada şey var, hani bir şeyin yarısı kavram, yarısı özdek falan diye düşünmemek lazım. O ikisi bir. Bir şeyin kavramı ya da biçimi ve özdeği birbirinden ayrılmayacak bir birlik içinde. Çünkü özdek hiçbir zaman hiçbir yerde biçimsiz ya da belirlenimsiz olamaz. Biçimsiz ve belirlenimsiz özdek bir soyutlama, o soyut kavram ve o yalnızca şey de olabilir, benim düşüncem de olabilir. Analitik olan şey o. A eşittir A olan o. Özdek eşittir özdek dediğim zaman aslında özdeğin varlığını ortadan kaldırmış oluyor. Çünkü onu bir soyutlamaya indiriyorum. Çünkü var olan özdek her zaman belirli bir özdek. Ve o belirlenim kavramı demek. Yani şimdi dediğim gibi neyin kavramı olduğunu, neyin olmadığını ayırt etmek bile olanaksız. Bütün özdeksel evren sonsuz. Milyarlarca galaksi var. Yani şu o sayılara ne zaman girseniz başımız dönüyor değil mi? Galaksinin, evrenin büyüklüğü konusu. Ama bütün bu sonsuz evren aynı özdeksel içeriği taşıdığına göre doğa yasaları açısından da orada herhangi bir değişim olmasını bekleyemeyiz. Yani bütün evrende, sonsuz evrende aynı doğa yasaları işliyor diyebiliriz. Bu mantıksal. Yani birisi hayal edebilir ya da biz yapabiliriz onu. Yani evrenin bir yerinde bir tür yasalar var, başka bir yerinde var. Bunun bir mantığı olmadıkça sadece bir şey, fantaziden öteye geçiyoruz. Şimdi kavram nedir? Kavram bütün bu evrenin aslında özü. Bu arke dedikleri şey. Yani değişmeyen şey. Eğer şeye bakarsanız, dışsal fenomen dünyasına bakarsanız, bütün bir evren kaynaşma içinde, elektronundan galaksisine kadar. Yani Herakleitos'un dediği şey bu. Hiçbir yerde dinginlik yok. Bir saniyede dinginlik yok. Dinginlik diye bir şey yok. Yani onu silmemiz lazım. Ancak momenti yakalayabilirsek, kıpı, sonsuz zaman küçüklüğünü ya da sonsuz küçüklükteki zamanı yakalayabilirsek, yani zamanı öldürebilirsek o zaman dinginliği elde edebiliriz. O zaman diyebiliriz ki şu galaksi şu yapıda, şu elektron şurada, şu yapıda vesaire. Ama bu bir soyutlama yine. Yani çünkü böyle bir şey olanaklı değil. Yani şimdi bu bir zaman soyutlamasıydı, moment, kıpı. Ama kıpının özelliği varken yok olmak. Olur olmaz kendini ortadan kaldırmak. Yani şimdi her zaman kendini ortadan kaldırmak. Zamanın yeticiliği ve yok ediciliği bununla ilgili ve o mitolojide de zamanı Kronos'u şey olarak çocuklarını yiyen olarak betimliyorlar. Çünkü şey, zaman yok edici. Aynı zamanda var edici ama yani varlığın, var etme ve yok etmenin şeyini düşünürsek ilişkisini ve Parmenides bütün bu dinginliği, devrimi, bu oluş sürecini, bu dinginliksizliği şey olarak görmüyor, varlık olarak görmüyor. Haklı. Haksız diyemeyeceğiz. Parmenides'in yanıldığını söyleyemeyiz. Yani bu noktada. Çünkü o fenomenal süreç, oluş sürecine Parmenides varlığı yüklemeyi reddediyor. Ona şey diyor. Herakleitos aynı şeyi yapmıyor mu? Fenomen dünyası için Herakleitos ne diyor? Evet, akıştadır diyor. Parmenides ne diyor? Çelişkili değil, o da aynı şeyi söylüyor. Yani görüngü, devrim, değişim dünyası fenomen dünyası onun yokluğunu söylemiyor. Yani o yoktur demiyor. O Şimdi İngilizce'ye illusion diye çeviriyorlar. Yani şey için, fenomen dünya. Farklı tabii. Yani ikisi aynı, her şeyde aynısını söylemiyorlar ama ikisi yani onları zaten şey yapıyoruz şimdi. Düşünüyoruz ve adım adım gideceğiz. Çünkü şey, yani herkes izleyemiyor. Hepimizin izleyebilmesi için yavaş yavaş ve ağır ağır gideceğiz. Ve yanılmadan gitmeye çalışacağız. İstersen senin söylediğin noktadan girelim. Bir daha. Parmenides'te duran varlık.
Evet.
Varlık varlıktır diyor.
Yokluk kavramı onları yok.
Yokluk yoktur diyor.
Evet, yokluk yok.
O da doğru. O da
ama oluşa geçmiyor.
Fenomen dünyası devinden söz ediyor. Bak burada doğuş şimdi ne de herhangi bir kanıtıcı başka bir şeyin olmayandan doğmasını sağlayacaktır. Böylece doğuş yetmiştir. Yani Parmenides oluştan söz ediyor. Hem ortaya çıkış olarak hem de yitiş olarak, tam olarak. Yani oluştan söz etmiyor diyemeyeceğiz çünkü çok açık olarak söz ediyor. Ve onun varlık taşıdığını yatsıyor. Çünkü varlık varlıktır. Yalnızca varlık varlıktır. Devin, oluş, ortaya çıkış, ortadan yitiş bu var değildir diyor. Bu varlık değildir diyor. Bu değişik bir düşünceye götürüyor bizi. Yani bir daha söyleyeyim, Parmenides ve Elatikler görüngü dünyasını sözünü ediyorlar. Yani konuşuyorlar ve onun yok olduğunu söylemiyorlar. Asla ve asla kesin olarak, saltık olarak görüngü dünyası yoktur demiyorlar. Yokluk yoktur diyorlar. Varlık vardır ve yokluk yoktur. Görüngü dünyası yoktur demiyorlar. Görüngü dünyası devim dünyasıdır, değişim dünyasıdır, çelişki dünyasıdır. Ve tam varlık değildir. Ama yokluk da değildir. Nedir? Yani o yüzden Heraklitos'un söylediğini tam olarak aynısını söylüyor. Çünkü o dünya çelişki dünyasıdır. Yani yine bunlar diyalektikçi. Yani şeyin fenomen dünyasının çelişkili olduğunu biliyorlar. Fenomen dünyası var ama yok. Aynı zamanda. Yani mantıklı olarak düşünürsek varlık ve yokluk bir. Ama reel olarak zamandaki süreci düşünürsek yani şu nesne varlığını belli bir süre için biraz önce geçen ilk yarıda konuştuğumuz şey varlığını bir süre, sonlu bir süre boyunca götürüyor ama sonradan yok oluyor. Yani bunun yokluğu kendinde içeriliyor. Varlığın yanında ya da birlikte yani varlık ve yokluk kavramlarının ilişkisi o şey, o da ayrı bir şey ama yani bir düşünür, onların kafasına girip düşünürsek, onlar şunu görüyorlar, fenomenler var, gönül dünyasının, dışsal dünyanın, algı dünyasının nesneleri varlar ama yarın yoklar. Yani geçiciler. Bir daha. Fenomen dünyasında hem varlık hem yokluk var. İkisi de var. Sen? Evet. Yani şimdi Parmenides şuradan çıkarabileceğiz belki de. Gerçeklik yalnızca olandır. Bu ne başka bir şeyden doğar ne de geçicidir. Yani şimdi başka şeyden doğmayı ve geçici olmayı biliyorlar. Ve öyle şeylerin olduğunu da biliyorlar. Bütündür kendi sınıfında tek devimsiz ve sonsuzdur. Ne vardı ne de olacaktır ama aynı zamanda her şeydir. Yani ondan başka varlık yoktur demek anlamına geliyor. Çünkü onun için nasıl bir doğuş arayacaksın, nasıl ve nereden artacaktır, olmayandan olacağını ne söylemene ne de düşünmene izin vereceğim. Çünkü olanın olmadığı ne söylenebilir ne de düşünülebilir. Burada Parmenides'te bir nokta daha var. Yine felsefe için çok önemli. Düşüncenin ve varlığın birliği. O da onu da çıkartıyor. Şimdi hangi zorunluluk onu daha sonra ya da daha önce yokluktan başlatmış olabilir? Yine başlangıcı reddediyor. Çünkü hep var. Hep var olan bir şeyin başlangıcı. Tanrı'nın başlangıcı olabilir mi? Olamaz. Aynı şekilde böylece doğuş gitmiştir. Baştan sona ya olmalı ya da olmamalıdır. Yani burada analitik anlak tutumunu görüyoruz. Kierkegaard'ın şeyi ya ya da. Ya olmalı ya olmamalıdır. Yani çelişkiyi istemiyor. Ve ne de herhangi bir kanı gücü başka bir şeyin olmayandan doğmasını sağlayacaktır. Evet, yani olmayandan yokluktan hiçbir şey gelmez. Bu da doğru. Yani eğer şey diye düşünürsek, yokluktan bir şey ortaya çıkıyor, o özdeksel sakınım yasasını çiğnemek gibi olacak. Yani büyücülük olacak. Büyücülük bir şey demek, olmayan bir şeyi yokluktan, hiçlikten yaratmak. İbn Arabi mesela bunu ileri sürüyor. O yüzden o felsefe tarihinde problemli bir şey. Yani o açıkça olmayan hiçlikten özdeksel varlığın ya da her şeyin yaratılabileceği. Şimdi öyle bir şey yok. Yani bunlar rasyonel kafalar ve sağlam kafalar. Yokluktan yokluk gelir diyor. Ve yokluk ve varlık ilişkisini çürütüyor olduğu sonucunu çıkaramayız buradan. Yani eğer yokluğu sadece yokluk olarak düşünürsen o zaman yokluktan daha öteye geçemezsin. Yani yokluktan varlığı. Yani bir şey eğer bir ön durumdan çıkacaksa o durumda kapsanıyor olmalı. Mantıksal olarak da kapsanıyor olmalı. Biz varlık kavramını analitik olarak düşündüğümüz zaman ondan hiçbir şey çıkarsamıyoruz. Ama şunu diyoruz, varlık belirli olduğu için aslında olumsuzu kendinde zaten kapsıyor. Hatırlıyorsunuz mantıktan. Yani varlıktan yokluğa geçiş ya da yokluğun varlıktan çıkarsanması başlangıçtaki analitik tutumu yenmek ya da ortadan onu reddetmekle sağlanıyoruz. Çünkü varlık belirli olduğu anda olumsuzu kapsayacak ve o zaman varlık ve yokluk arasındaki ilişki yokluğun varlıktan çıkarsanması olarak da anlatılabilir. Geçiş olarak da anlatılabilir. Ama şimdi bunlar düşünürler ve güçlü düşünürler, iyi meditasyon yapıyorlar ve genellikle şey yok. Yani Parmenides'in tutumunda zayıf diyebileceğimiz, dikkatsiz diyebileceğimiz şeyler yok. Söylenen şeyler net ve düşünerek söylenmiş. Ve kendi işlerinde tutarlı. Yani çünkü varlığı varlık olarak alıyor. Tam analitik olarak alıyor ve o durumda diyerek çürütmekten başka yapabileceği bir şey yok. Yani yanlış oldu. Onun dışında o bakış açısından çıkarttığı şeyler doğru. Şimdi fenomen dünyasını nasıl görüyor? Şeyin sorunumuz oydu. Fenomen dünyasını varlık olarak görmüyor. Ama yokluk olarak da görmüyor. Ve evet. Oluş olarak görmek zorunda. Ve
yani
oluş...
orada onun söylediği
senin bilgiler yok. Feynman var. Heidegger onu biraz kötü yorumluyor. Onu ben belki haftaya şey yaparım. Getiririm. Yani Heidegger'in Parmenides'e bakışında şey var. Feynman var. Var. Yani Yunancasını görmedim. Biraz zaman yoktu ama İngilizcesine illusion. İngilizce'de illusion diye çeviriyorlar. Evet. Yani ama illüzyon yani yanılsamayla Almanca'daki Schein ve Erscheinung bunlar aynı şey değil. Hegel onları kullanırken çok ayrı şeyler olarak. Yani illüzyon ve görüngü aynı şey değil. Yani bir suya batırılmış çubuğun kırık görülmesi illüzyon. Çünkü orada şey var, bir yanılsama var. Ama onun dışında gördüğümüz her şey görüngü. Görüngü yanılsama değil. Yani o yüzden biz burada fazla ayrımı var gibi gelmiyor. Çünkü ikisi iki durumda da görüngü ya da yanılsama, görüngü ya da görünür. İkisi de şey, varlık ve yokluk taşımıyor. Yani yalaslama aslında yanlışa daha uygun. Çünkü çubuk kırık değil orada. Yani o yanılsama aslında, evet, yani nesnesi yok yanılsamanın. Çünkü evet, kırık çubuk yok. Yanılsama öznel bir şey. Duysal algı öznel bir şey. Değil mi? Yani fenomen öznel bir şey. Fenomen nerede? Havenis onun da bilincinde değil. Yani bu aşamada şey yok. Hep dışarıda olarak düşünüyorlar bunları. Fenomen onlar için dışsal ve nesnel bir şey. Ona dikkat edin. Fenomen öznede olmaktan başka bir şey anlatmıyor. Yani biz doğal bilincimizde bunlarla aynı yanılgıları paylaşıyoruz. Çünkü felsefenin başındalar ve her şey netleşmiş değil. Bazı problemleri çözüyorlar ama hepsini çözemiyorlar. Ve o çözemedikleri şeylerden birisi de fenomenin ya da yanılsamanın vesaire genel olarak duysal algının özden olduğu. Yani duysal olarak algıladığımız her şey bilinçte. Şu an gördüğünüz dünya. Öyle değil mi? Dışarıda gördüğünüz şey içeride. Tıpkı şey gibi bir göz merceğinde de aynı şey vardı. Mercek ne yapıyordu aslında? Zahiri görüntü üretiyor. Yani merceğin kırılması, yaptığı kırmalardan dolayı o nesnenin yani ben uzakta görüyorsam şu gözlük aslında ne yapıyor? Gözlükteki o mercek nesneyi benim görebileceğim uzaklığa getiriyor. Yani şu anda benim gördüğüm dünya, dış dünya algıladığım, duysal olarak algıladığım dünya, bu gözlük dolayısıyla hemen hemen şuralarda bir yerde oluşan bir imaj. Çünkü ben o kadarını net görebiliyorum. Ondan daha ötesini bulanık görüyorum. Gözlük boyu bütün bir şeyi, ışık verisini şey yapıyor. Tekrar yakın bir yerde imaj haline getiriyor ve zahiri yapıyor. Zahiri diyoruz. Değil mi? Hatırlıyor musunuz optik? Fizikten, lisede. O şey. Yani bizim miyopların ya da hipermetropların gördükleri şey değil. Real nesneler değil. Genel olarak duyu algısı açısından da söyleyebileceğimiz şey aynı şey. Ve o şey özner. Duysal algı. Şimdi o o da aslında onların varlık haklarını zaten indiren bir şey. Yani çünkü insanlar normal olarak şey diye düşünüyorlar. Duysal algı nesneleri dışsal, dışsal olarak varlar. O bir yanılgı. Çünkü öznerler o şeyden önce. Eğer kopmadıysak o zaman dönelim. Parmenides'in oluş dünyası için söyleyeceği şey varlık, yani görüngü dünyası için onun var olduğunu söylemiyor ve yok olduğunu da söylemiyor. Oluş durumunda olduğunu söyleyebilir. Çelişkili olduğunu söyleyebilir. Ve çelişkili olduğunu söylediği zaman da yok etmesi için, onu yok sayması, yani çelişkili olan yoktur. Bunu söylüyorlar. Ya da yani genel olarak söyledikleri bu. Ve Heraklitos'un da söylediği şey bu. O zaman bunlar birbirleriyle çelişiyorlar falan diye düşünmenin pek bir anlamı kalmıyor. Yani felsefe tarihinde gerçekten aralarında şey var, bir öncelik ve ilerleme durumu var. Yani Helatikler mantıksal olarak şeyde duruyorlar, Herakleitos'un önünde duruyorlar. Daha alt ve daha erken bir evreyi gösteriyorlar. Herakleitos daha şey, ileride duruyor. Yani çünkü burada şey var, işte bütün her şey varlık çevresinde dönüyor. Herakleitos da oluş kavramı doğrulanıyor. Aradaki tek fark o. Bütün sonuçlar, her şey ayrı, sadece elatikler varlık üzerinde yoğunlaştıkları için ona göre çıkarsamalar yapıyorlar ya da vargılar çıkartıyorlar. Herakleitos o da her şeyin hesabını veriyor diye düşünmemek lazım. Yani Herakleitos da oluş kategorisi maksimum olarak çok alt bir kategori. Felsefe tarihinde de oluş kategorisinin durduğu yer gerçekten çok şey olmalı, alt olmalı. Yani Herakleitos bunlardan bir adım ileride. Çünkü daha sonra Demokritoslar falan geldiği zaman Onlar çok çok daha ileri, yüksek ya da daha son kategorileri arke olarak getiriyorlar. Yani atom arkedir demekle oluş arkedir ya da varlık arkedir demek arasında dağlar kadar fark var. Evet. Kavram şimdi felsefe kavram değişmeyen. Yani bu bütün şey fenomen dünyası, uzay ve zamanda olan doğa ve tin dünyası. Doğa dünyasını herhalde şey yapabiliyoruz. Yani netleştirebiliyoruz. Uzayda ve zamanda özdeksel varoluş alanı ve doğa yasalarının belirlenimi altında. Yani bu dingin bir dünya değil ve burada teleoloji denen şey son nedensellik ya da yani buradaki teleolojinin anlamı şu. Neden, mekanik neden de neden önce. Etki sonra gelir. Yani bu da şey yine tartışabilecek bir nokta çünkü ama teleolojinin anlattığı şey belli bir erek var ve o erek aslında o sürecin nedeni. Yani o erek de şey aslında henüz açılmamış olan şey ve orada bir potansiyel durum var. Yani bir bitki durumunda tohum durumunda orada bir ereksel teleolojik nedensellikten söz edebiliriz. Etmemiz de gerekir. Çünkü süreç final olarak, sonsal olarak belirli. Yani oradaki erek mekanik nedensellik değil. Şey de değil, tinsel, istenç özgür nedensellik de değil. Yani tin alanındaki insanın istencine bağlı özgür determinizm de değil. Ve doğanın gezegenlere doğru, organik yaşama doğru, organik doğaya doğru ve yaşama doğru ve insana doğru ve tine doğru evrimi teleolojik diyebiliriz. Doğa yasalarının bunu yapması zorunlu. Yani insan rastlantısal olarak ortaya çıkan bir şey değil. Ve doğa bilimi de bunu zorunlu olarak göstermeye çalışıyor. Yani bu Rus bilginleri Oparin falan şey yaptılar ya, tek hücreli bir organizmayı laboratuvar koşullarında üretmeyi başardılar belirli. Bu şey, yani o koşullar varsa, işte şu kadar amonyak varsa, bu kadar ısı varsa, bu kadar sıcaklık varsa atmosfer koşullarında orada amino asitler doğar ve hani şey, yani doğal süreçlerin zorunlu olarak, ereksel olarak bir bakıma onlar için de insana doğru, insanın üretimine doğru bir süreçleri var. Evet, orada şuna dikkat edeceğiz. Naturalist, yani tin özdeğin ürünü değil. Onu söylersek naturalist mantığı kullanmış oluyoruz. Söyleyebiliriz. Ama o zaman doğayı arke yapıyoruz. Yani eğer tin doğanın ürünüdür dersek onu o zaman materyalist ya da naturalist olmuş oluyor. Yani bakış açısı öyle oluyor. Çünkü naturalizm ya da naturalizm özdeği son olarak, arke olarak gören bakış açısı. Mantıksal olarak olanak, yani bu var bu. Biraz önce konuşuyorduk. Yani işte birisi varlığı ilke almış, öteki oluşu ilke almış, öteki atomu ilke almış, birisi sayıyı ilke almış vesaire. Ve felsefe tarihinde böyle gidiyor. Yani niye insan dışında böyle bir eğilim var? Daha sonra modern dönemde aynı şeyleri görüyoruz. Spinoza geliyor, töz diyor arkeyde. Sadece töz vardır, başka hiçbir şey yoktur. Derdiniz hayır diyor, tam tersi. Monad vardır, başka hiçbir şey yok. Yani başka hiçbir şey yoktur derken şey gibi, Parmenides gibi, başka her şey göründüdür. Ve şeyden gelir, sözler. Yine orada işte Feuerbach çıkıyor ki Feuerbach ilk özdekçi değil, yani klasik dönemde de var şeyler, özdekçiler. Yani yalnızca özdek vardı falan ve şimdi insanın doğadan geldiği görüşü, özdeksel doğadan geldiği görüşü, yani insan bedensel olarak tabii ki doğadan geliyor, buna doğa yasaları ve us bunu yatsıyamaz, bu doğru bir şey. Ama biraz önce şunu anlatmaya çalıştım, doğa türensel bir şey. Türesel demek, doğan bir şey demek. Doğan bir şey varlık olamaz. Çünkü varolun her zaman olması gerekir. doğan bir şey, oluş sürecinde olan bir şey olabilir. Ve Tanrı bilim. Tanrı bilim yanıt veriyor. Doğa Tanrı tarafından yaratılmıştır diyor. Felsefenin yanıtı, usun yanıtı daha doğrusu, doğa yasaları tarafından yaratılmıştır ya da belirlenmiştir. Biraz önce onu, o galaksileri o yüzden yedik. Yani bu biraz kavraması gerçekten şey, zahmetli bir konu. Yani çünkü doğa yasalarının, biz yaratmayı şey diye anlıyoruz, şapkadan tavşanı çıkarma gibi. Doğa yasalarından fiziksel doğayı nasıl çıkarırsın? Yani uzay, zaman ve özlek, bunlar var. Bunların yaratılması diye bir şey söz konusu değil. Ve bunlar sonsuz olarak var. Zaman içinde, uzay içinde, yani zaten kendileri zaman ve uzay. Bunlar sonsuzlar. Burada doğanın yaratılmasından yine de söz ediyoruz. Çünkü diyoruz ki galaksinin yaşı şu kadar. Galaksinin yaşı ne kadar bilen var mı? Galaksiler kaç milyar yıl yaşıyorlar? Biliyorlar. Evet, yani güneş sistemi yaklaşık 20 milyar falan yıl yaşayacak diyorlar ya da yani varsayalım ki 10 bin yıl yaşıyorlar dünya güneş yılıyla, fark etmez. Yani bunlar türevsel derken onu demek istiyoruz. Birinci değil, ikinci. Yani hep var değil ama sonuç. Yani ortaya çıkıyor. Ve ortaya çıkan bir şey sonlu bir şey. Ve ortaya çıkan bir şey aynı zamanda ortadan giden bir şey. Şimdi bu yaratılış mı? Tamam, dinsel bilinç bunu yaratılış olarak görüyor. Yaratıcıyı da Tanrı olarak görüyor. Ama felsefede yani yalnızca kendi düşüncemizi kullanırsak nasıl görebiliriz şeyi, süreci? Doğa yasalarının özdeksel geleceği şekillendirmesi olarak görebiliriz. Yani o plazma çorbasından bir galaksinin, bir güneş sisteminin, bir yıldızın ya da gezegenin filan yaratılması, oluşması, bunlar doğa yasalarının kendilerinin açınımı gibi bir şey. Çünkü doğa yasasını da şeyden ayıramayız. Özdekten ayıramayız. Ayırdığımız zaman soyutlama yapmış oluruz. Ve soyutlama yapma hakkımız var. Ama soyutlama. Şimdi kavramlar bir bakıma bizim kafamızda o soyutlamalar olarak bulunabiliyorlar. Yani ben özdek kavramını soyutlayabiliyorum. Her şeyden soyutlayabiliyorum. Tıpkı panelistin varlığı gibi. Özdek olarak özdeği elde ettiğin zaman o bir soyutlama. Öyle değil mi? Soyutlama çok çok çok önemli felsefede. Çünkü o diyalektiği başlatabilmek için soyutlama noktasına gelmemiz gerekiyor. Analitik noktasına. Soyutlama analizle aynı mı? Aynı. Soyutlamanın yaptığı şey, analizin yaptığı şeyle aynı. Çünkü işte yalına doğru, daha fazla ayıştırılamayacak ve bileşik olmayana doğru götürüyor. Yani. Tek eğiniyoruz. Analiz. Sentez onun tersi. Yani analiz dediğimiz zaman sentezden yola çıkmış oluyoruz ve analiz her zaman sentezi içeriyor. Diyerek ki orada o şekilde kendini gösteriyor. Yani analiz eğer bir şimdi bir düşünce sistemi çıkıp da analitik diyorsa kendine, sentetiği kendinden dışladığını düşünüyorsa yanılıyor. Ve analitik düşünce bu yanılgıyı da yapıyor. Analitik felsefe denen akım biliyorsunuz ya da tür felsefe türü. Bunun iddiası o. Yani analizi gerçek olarak ya da var olarak kabul edip sentezin olmadığını ya da yanlış oldum falan. Yani analizin sentezden geldiğini gözden kaçırıyor. Bu şey akılcı bir şey değil. Yani onu gözden kaçırmasının nedeni de diyalektiği yatsıması ve çünkü analitik doğruladığı zaman diyalektiği yatsıyacak. Yani felsefede bir kavramı vurgulayıp ötekilerini göz ardı etmek ya da önemsizleştirmek biraz saçma bir şey. Doğuş aşamasında bu şey kaçınılmaz. Yani Thales'in her şeyi bırakıp suya dönmesi, ötekilerin kendi arkelerini almaları. Şimdi burada göreceğiz varlık vesaire diye gideceğiz. Burada da aynı. Ama sanki bu aşamada insanlar, insan düşüncesi o basamak yöntemini uygulamak zorunda. Yani her momenti, her kavramı deneyecek ve öyle bir açılımdan geçecek. Ama o açılımı mesela Aristoteles'te, Platon'da artık oralarda şey var, bütünlük var. Yani Platon şu ideasını şey olarak almıyor. Başka her şeyi dışlayan bir tekil bir kategori gibi almıyor. Yani idealardan söz ediyor ve idealar şey gibi, idealar sistemi usun kendi sistemine karşılık düşüyor. Platon'da bile bu böyle. Yani bu tek kavrama vakit geçmiyor değil mi? Geçiyor. O zaman yani felsefe tarihinde bu bireysel felsefecilerin bilgelerinin tek tekil kavramlar üzerine kurulması artık bizim bugün eksik olarak görebileceğimiz bir şey. Yani bunların görme şansları yok. Çünkü zaten henüz bir dizge yok. Ve naif bir şekilde gerçek varlığın değişmeyenin ne olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Su diyorlar, hava diyorlar, apeiron diyorlar. Sizin varlık Heraklitos. Ama burada yaklaşıyorlar. Yani ve özellikle de şeyden sonra zaten bu Heraklitlerden sonra çok kısa bir süre içinde şey gelecek. Arkası gelecek bunların. Yani 100 yıl Haftaya bir söz var. Evet. Şimdi Parmenides'in bir tane şiiri var. Fragman olarak bize kalan sadece o. Ve oradaki her şeyi konuşmaya çalışıyoruz. Yani bu Aristoteles'in Simplicius'un şeyi. Ama aslında şu sözler şeye ait. Parmenides'e ait. Yani kaynak böyle bir şey var. Yani Parmenides'i incelerken o biri de inceliyoruz. Her şeyini inceliyoruz. Çünkü bu varlık o bir şey değildi. Xenophanes'teydi. Bir ya da varlık, bir ya da tanrı şeklindeydi. Parmenides onun varlık olduğunu söylüyor. Yani evet. Bir, bu varlık ve bir aynı şey. Çünkü yani iki ayrı şey yok. İşte bütün, tabi parça yok diyor. Yani burada o birin ya da varlığın şeyinden dolayı her yerde aynı olmasını, ayrı, hiçbir ayrım yapılamaz diyordu onda. Ha, o kitabı. Şu anda Parmenides. Biz Parmenides'in varlığını işliyoruz. O diyaloğun konusu bir. Ama burada varlıkla uğraşıyoruz. Yani Parmenides burada. Bu gerçek Parmenides. O Platon'un konuşturduğu Parmenides. Var. Şimdi onun konu şey. Yani Parmenides bir gerçeklik yolu bir de sanı yolundan söz ediyor. Ve yani biz onu bu şeyin çözümlemenin girişinde zaten aldık. Ve gerçeklik yolu dediği şey işte varlığın varlık olduğunu bilmek. O kadar. Eğer bu gerçeklik yolu bu. Varlık vardır. Ve yokluk yoktur. Yokluğun olması olanaksızdır gibi bir şey. Şey yolu nedir? Sanı yolu, doksa yolu. O da görünüş dünyasını, görüntü dünyasını onun bilinci ve yani o yol şey diyor işte. Yani o tutulmayacak olan yol o. Ve fragmanlara bakarsak şuradan alayım aslında tekrardan alayım dedik. Şimdi burada bu tanrıçaya götürülüyor Parmenides şeyler tarafından, atlar tarafından ve kızlar tarafından. Bunlar simgesel olarak Simplicius hatırlatıyor. Oradaki atlar yani Parmenides'i o şeye doğru taşıyan, tanrıçaya doğru taşıyan atlar duysal öğeleri temsil ediyor. Yani daha önce konuştuğumuz şey duyular ilk araç. Tasarımlar duysal. Özellikle de atlar da gözleri temsil ediyormuş. Ve bu Parmenides'in buluştuğu tanrıça, onu güzel karşılayan, sıcak karşılayan, elini avucunu aldıktan falan, bu tanrıça şey, Demeter'in kızı Persephone ya da Koe. Biliyorsunuz Demeter'i, tarım tanrısı, buğdaylar, ekinler vesaire. Ve eğer okursanız bir kaynaktan daha net ayrıntılı bilgi alırsınız, ama orada olan şey şu: Demeter kızıyla birlikte, daha doğrusu kızı Koe ya da Persephone, bu yeraltı dünyasına iniyor her şeyde, yılda belli bir süre için. Ve bu ölüm demek aslında, yeraltı dünyası aynı zamanda. Oradan baharla birlikte tekrar çıkıyor. Yani ve ekinler de o zaman açmaya başlıyor, büyümeye başlıyorlar. Bu bir şey, Demeter'in zaten işlevi tarım tanrısı olmak, ekin tanrısı. Ve o, yani mit ayrıntılı olarak aşağı yukarı böyle. Neden o tanrıçaya gidiyor, neden Persephone'ye gidiyor, onu, yani onun ne ilgisi var? Bunlar şimdi mitoloji, mitolojide mantık yok. Yani mitolojide en olmayacak şeyler birbirleriyle bağlanabilir, tasarım dünyası. Ayrıca dike denen şey var, zorunluluk. Şimdi Parmenides'te bir takım ilginç noktalar var. Yani eğer Parmenides'in bütününü kafamızda olgunlaştırırsak onlara girebiliriz. O dikenin zorunluluğu, bir de zorunlu ananke var. Yani dike türe demek. O türe ne için orada duruyor, o biraz belirsiz. Ama zorunluktan ya da anankeden söz ediliyor. O da o daha önce söyledik, kürenin sınırlı olmasıyla ilgili. Dikkat ettiyseniz yine kürenin sınırlı olması Parmenides'in varlığının belli olması anlamına geliyordu ve apeiron olmadığı anlamına geliyordu. Apeiron sınırsızdı, değil mi? Anaximander'in ilkesi. Yani gerçeklik yolu aletheia, işte bu doğruluk, yanlışlık falan şey, gerçek. Bu inanç yolu, çünkü ona gerçeklik eşlik eder. İkincisi yoktur ve zorunlu olarak olmamalıdır. İkinci yol bu. Bu da sanı yolu. Bu dinlerin tüm gerçeklikten yoksun olan yoldur. Görüngü dünyasının bilinci. Çünkü olmayanı bilemezsin. Bu olanaksızdır. Ne de bildirebilirsin. Çünkü düşünülebilen ve olabilen aynı şeydir. Şimdi şiir yani şiir şey değil, zor bir şiir değil. Aslında ikinci bölümü işte şey 90, burası. Yani söylediği şeyler bütün bu şiirde bizim ele aldığımız noktalar aslında şiirde söylenenden kat kat daha fazla. Çünkü şiirin kalabalığını, büyüklüğünü oluşturan şeyler genelde böyle içeriksiz bir söylem. Ya görüyorsunuz. Şimdi şey var, yine o kürenin nasıl oluştuğu konusunda bir tür kozmoloji var, yani evren bilim. Onlara zamanımız kalmadı. Şey yaparsın, bir hafta daha ayırız. Ayrıca mevzusunda birlikte şey yaparız. Evet. Mevzus bunu da öğrenmiş, Parmenides'in öğrenmişse. Ve Zenon ülke çok gerektiği götürecek olan şey. Ama şey gördük, yani bunu da daha önce bir yerde olmuyor. Biraz bir şey açılmıyor abi. Yani açılması gerekir. Eğer ben de bakarım, eğer açılmıyorsa o zaman açalım. O zaman tamam, bugün son veriyoruz ve şey, Parmenides'i ölçüyoruz. Kabloyu mu aldım? Çıkartmak için. Torban...